Kitap, Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için seslendirilmiştir. Telif Hakları Yasası Ek 11. madde gereğince görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Bu kitap Kör Fotoğrafçılar Projesi kapsamında okunmuştur. Okuyan Reyhan Yıldırım. 1. Ayrım. Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler, Türk Edebiyatı, Roman. Yazan Hasan Ali Toptaş, yayın hakları Doğan Kitapçılık AŞ, 1. baskı Can Yayınları 1995, 4. baskı Mart 2006, 5. baskı Nisan 2007. Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Belki de doğru düşünüyordu. Herkesin bir yoku vardı köyde. Herkes kadar bir yoklar sürüsü vardı da evlere girip çıkıyorlardı insanlar gibi. Kahveye oturup çay içiyor, tarlada çalışıyor, çınarın gölgesinde toplanıyor ve ölümlerde ağlayıp düğünlerde oynuyorlardı. Muhtarın haberi yoktu bunlardan. Hiçbiriyle karşılaşmamıştı. Ola ki köylüler büyük bir titizlikle gizliyorlardı yoklar sürüsünü. Herkes kendi yokunu sessizce besliyordu. Bu konuda her insanın kendine özgü bir yöntemi vardı belki. Söz gelimi, kimi geceler boyu düş yedirirken kimi ninni içiriyordu yokuna. Kimi türkülerle, masallarla besliyordu. Kimi sessizliğiyle büyütüp sesiyle uyutuyordu. Kimi de kendini yediriyordu yiyecek diye, giyecek diye kendini giydiriyordu. Cennet'in oğlu da Hasan Ali Toptaş çağdaş Türk edebiyatının en ilginç simalarından biridir. Gölgesizler onu eski konumundan alıp büyük bir roman yazarı yapmıştır. Barbara Frischmuth, Deep Press. Hasan Ali Toptaş 1958'de Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü kitabıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar Edebiyat Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Sonsuzluğa Nokta aynı yıl Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon kazandı. 1994'te Gölgesizler adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Bin Hüzünlü Haz adlı romanı 1999 Cevdet Kudret Roman Ödülü'ne değer görüldü. Hasan Ali Toptaş'ın son romanı Uykuların Doğusu Eylül 2005'te yayımlandı ve Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görüldü. 2. Ayrım. Gölgesizler. Hasan Ali Toptaş 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü. Elindeki makasın ucunu bir an için havaya dikip onuruma içilecek kadeh gibi yavaşça kaldırarak "Hoş geldin beyim" dedi berber. Belki çırak da aynı şeyi söyledi ama onun sesi işitilmedi. Yalnızca ağzı açılıp kapandı. Koltuğun çevresinde yarım adımlarla berberin hareketlerini kollaya kollaya dönüyordu. Ustası makası şıkırdatarak kimsenin bilmediği bir oyun havası tutturmuştu da o durup dinlenmeden oynuyordu sanki. Kimi zaman da gözlerini devirip köşede oturanlara bakıyordu. Onlar birer seyirciydi kuşkusuz. Gözleri çırağın hareketlerinde, kulakları ve gönülleri makas şıkırtısında sessizce bekliyorlardı. Bir ara şıkırtılar durdu. Tıraş edilen adam oyundan arta kalmış etten kemikten bir posa yığını gibi koltuktan kalkıp ceketini giydi. Çırağın eline bahşiş tutuştururken "Ruhum sıkılıyor" dedi berbere. Gene de geçmedi bak. Berber yanıt vermeden uzun uzun baktı kapıdan çıkan adama, sonra bekleyenlere döndü. Elinde zindan karası tesbih tutan, sıra bende dercesine oturduğu yerde kıpırdanmıştı. Ama berber onun verdiği bu işareti görmedi, gördüyse de anlamadı ve buradaki her oyunu yalnızca kendisinin yönetebileceğini bir kez daha vurgulamak ister gibi "Buyur" dedi yanımda oturan keçi sakallıya. "Yeni bir oyun başlıyor" diye geçirdim içimden. Adam sessizce kalkmış koltuğa doğru yürüyordu. Havlusu çırağın elinde hazırdı. Berber ise tezgahın üstüne eğilmiş, yan yana duran usturalardan birini seçmeye çalışıyor. Bir yandan da arada bir gözlerini aynaya kaydırarak koltuğa yaklaşan keçi sakallıyı süzüyordu. Gözlerinde küçücük birer cellat gözü vardı şimdi. Onlarla bakıyordu. Oyun kanlı olacak anlaşılan, dedim iç sesimle. Zindan karası tesbih şakırdamaya başladı o sırada. Taneler sırasını kaptırmış bir adamın öfkesiyle titreyerek üst üste düşüyordu. Çalgı değişmişti bir bakıma. Üstelik çıkırtılardaki öfke kanlı bir oyun için uygundu. Aslında her şey o oyuna göreydi artık. Keçi sakallı, dilsiz bir kurban gibi gidip koltuğa oturmuş, berber usturalardan birini çekip ayırmış, çırak da beyaz bir örtüyü adamın boynuna bağlayıp uçlarını kan sıçramasın diye mi nedir dizlerinin üstüne çekmişti. Sonra derin bir sessizlik girdi araya. "Neden konuşmuyorsun beyim?" dedi berber. "Ne anlatayım?" dedim, kanlı bir oyunu seyretmeye hazırlananların tedirginliğiyle. "Ne anlatırsan anlat," dedi. "Yeter ki anlat." Bir tür ön sorgudaydık sanki. Koltuğa oturtmadan önce ufak tefek bilgiler almaya çalışıyordu. Gözlerindeki cellat gözleri arada bir parlayıp sönüyordu. Görmüştüm. "Hala roman yazıyor musun Sözgelim? Onu anlat." "Yazıyorum," dedim kuru bir sesle. Hemen ardından gözlerimi aynanın üstüne kaldırarak onun yaptığı resme baktım. Kara kalemle yapılmış iri bir güvercin resmiydi bu. Sigara dumanından sararmıştı biraz, kenarları kıvrılmıştı. "Adı ne?" Aynada göz göze gelmiştik. "Romanın mı?" dedim uzak bir sesle. "Şimdilik bilmiyorum." Zindan karısı tesbih sustu birden. Berber elindeki fırçayı bırakıp gözlerinde büyüyen cellat gözüyle caddeye baktı. Şehrin bütün caddelerini aşmıştı sanki. Çok uzaklarda dağların ardında bir yeri görüyordu. Belki de berberin kendine sığmazlığı vardı orada. Sözgelimi bir köyde, yine böyle bir dükkanda, berber kılığında oturuyor ve arada bir başını çevirip buraya bakıyordu. 2. Sonra gözlerini köy meydanından geçen muhtara çevirdi. Uzaktan uzağa el sallayarak selamlaştılar. İçinden "artık sen de bu köylü sayılırsın," dedi muhtar. Gülümsedi kendi kendine. Bu gülümseyiş evine dek mutlu etti onu, hafifletti, bir bakıma seçimden kalan bütün yorgunluğunu unutturdu. Çift kanatlı avlu kapısından girdiğinde karısı marul salatasına zeytin serpiştiriyordu. "Kazandın mı?" dedi havada kalan elini unutarak. Muhtar şapkasını çıkarıp kapıya doğru fırlattı. "Kazandım," dedi yeniden muhtarım. Dam başına çıkan merdiveni tırmandı sonra. Bacanın dibine bağdaş kurup oturdu. Önündeki tepside bacaklarını havaya dikmiş salçalı bir tavuk, biber turşusu, tuzluk, dörde katlanmış birkaç yufka ve rakı vardı. 4 yılda bir hazırlatırdı bu sofrayı. Tek başına oturup zaferini kutlardı. Kayalıkların gölgesindeki köye kısık gözlerle bakar, karanlık toprak damları tek tek yutuncaya dek bıyıklarını rakıyla sulardı. Gene de yeşermezdi bıyıkları. Yıl geçtikçe ağırırdı. Bu köyün tanrıya ve devlete en uzak köy olduğunu düşünürdü sonra. Kadehini her dikişinde gözleri karanlığa gömülen kayalıklara takılır, göremeyeceğini bile bile onların en yüksek noktasına çıkıp ormanların, yaylaların ve otlakların ötesindeki yerleri görmek isterdi. Ardından ovaya dönüp insana hiç ulaşılamayacakmış duygusu veren ufuk çizgisine uzun uzun bakardı. Derken Tanrı köyü görebilsin ya da devlet başını çevirip bir kez olsun bakabilsin diye şu dağları yıktırmak gibi gülünesi şeyler de geçerdi kafasından. İşte o zaman Tanrı'yı küçümsediğini düşünerek tövbe ederdi hemen. Tüccarından demircisine, pehlivanından tabibine ne kadar peygamber tanıyorsa hepsinin adını mırıldanırdı. Hem bu denli içmesine gerek de yoktu belki. Devlet bugün yarın kimsenin davetini beklemeden kendiliğinden gelip ovanın göbeğine gücünü yığacaktı. Sonra buralarda bir yerde bayrağımı dalgalandırıp varlığımı tamamlayan bir köy olacaktı diyerek gelip muhtarlık odasının önüne dikilecekti. Ansızın gerçekleşen bu mucizeye en çok aksakallı yaşlılar şaşıracaktı kuşkusuz. Çünkü onlar ta çocukluklarında işitmişlerdi sulama kanallarının açılacağını. yıllardır anlatırlardı. Hatta kim bilir hangi seçim arifesinde kimi milletvekillerinin ovaya gelip kanallar şuradan mı gelsin buradan mı diye tartıştıkları, belki de kazıkları çakıp ipleri çekerek yerlerine saptadıkları bile söyleniyordu. Gerçi ovaya gelen adamları köylülerden gören olmamıştı. Göremezlerdi de zaten. Onca yolu yürüyüp yanlarına varıncaya dek adamlar otomobillerine binip çoktan başkente dönmüş olurlardı. Kadehi hızla dikip bıyıklarını sıvazladı. Soluğu tıkanmak üzereydi gene, üşüyordu. Ceketinin önünü kapatıp büzüldü bir süre, sonra düğmeyi çözdü nedense, bedenini dik tutmaya çalıştı. Derken karısıyla oğlunun kollarında buldu kendini. Merdivenin başındaydılar. Karısı hiç konuşmuyordu ama oğlu arada bir homurdanıp başını sallıyordu. Onun ne dediğini anlayamıyordu muhtar. İki adımda bir durup belini geriye bükerek yüzüne bakıyordu yalnızca. Aşağıya indiklerinde bunu da beceremez oldu artık. Başını göğsüne düşürüp soluğunu kesti. Yatağa uzatılmadan önce de böğre böğre kustu. Domates dilimleri çıktı boğazından. Ağzından gelişi güzel kıyılmış marul yaprakları sarktı. Gözleri dana gözü gibi büyümüştü. Bir eliyle karnını kucaklarken ötekiyle boşluğu yakalamaya çalışıyordu. Başını yastığa koyunca derin bir soluk aldı. Gece boyunca dam başında rakı içtiğini sanıyordu. "Bugün akşama dek uyandırmayın beni," dedi. 3. Berber camın önüne dikilmiş, gözlerindeki cellat gözleriyle hala köy meydanına bakıyordu. Buraya geldiğinden beri zorunlu birkaç söz dışında hemen hemen hiç konuşmamıştı. İstese de konuşacak şey bulamıyordu zaten. Belleğinde geçmiş diye bir şey kalmamıştı. Uzaklara geldiğini anımsıyordu yalnızca, çok uzaklardan. Ama orası neresiydi? Bu köye gelmeyi kendisi mi istemişti ve yola hangi amaçla düşmüştü? Bilmiyordu. Bu konuda yüzlerce düşünce yaratmıştı kafasında. Yüzlercesini de öldürmüştü. Daha önce belki bir şehirde oturuyordum demişti bir gün. Evim vardı söz gelimi, balkonum vardı bahçeye bakan, karım vardı tatlı düşler gibi, çocuklarım vardı. Bir de dükkanım tabii, berbersem. İşlek bir caddede, köşe başı. Müşterilerim sonra, kimi genç, kimi yaşlı, kimi konuşkan, kimi sessiz. Bir de dertlerim. Ardından müşterilerin dertleri. Alamadım, satamadımlar, yapamadımlar, diyemedimler, gidemedimler. Acaba onlardan mı sıkılmıştım diye geçirmişti içinden. Yani dağlara mı kaçmıştı şehrin ellerinden kurtulup? Berber dükkanındaki gerekli malzemeleri bir bavula doldurarak bir akşam karanlığında yollara mı düşmüştü tek başına? Gecelerden mi geçmişti kendinden geçercesine, dağlardan mı, ovalardan mı geçmişti nereye gittiğini bilmeden? Sonra bu köyün biricik berberi olan Cıngıl Nuri'nin artık mesleğini sürdürmediğini sezerek dağlardan inip muhtarlık odasının önünden mi gelmişti? Bütün bunların hiçbirini bilmiyordu. Belki de hala bir şehirde yaşıyordu. Dükkanındaydı şimdi. Sabun ve krem kokularını sırtını dönmüş, camdan dışarıdaki caddeye bakıyordu. Ya da koltukta oturan keçi sakallının bile göremediği uzak mı uzak uzaklara. 4. Muhtar ertesi sabah gözlerini açtığında karısı yatağın üstüne eğilmiş, "Kalk," diyordu, "kalk. Reşit seninle görüşecekmiş." Bir düştü sanki. Karısının ayaklarının dibinde uzun kuyruklu kahverengi bir kedi dolaşıyordu. Gözleri bir çift ateş kuyusu. "Beklesin," dedi muhtar, "geliyorum." Kedinin gözlerini tıpkı böyle kor gibi yanarken bir kez daha görmüştü, anımsıyordu. "Ama ne zaman?" dedi kendi kendine, alnını tutup doğrulurken. Bir yanıt bulamadı. Karısıyla kedi odadan çıkarken uzun uzun baktı arkalarından. Bir yandan da burnundan sarkan anason kokusunu koparabilecekmiş gibi üst üste bıyıklarını sıvazlayıp duruyordu. Derken birdenbire taş kesildi. Kor gibi yanan kedi gözlerini ne zaman gördüğünü bulmuştu. 16 yıl önce ilk kez muhtar seçilişinin ertesi günü gözlerini açtığında karısıyla karşılaşmıştı gene. Karısı bile denemezdi hatta. Gitgide silinen bir gölgeydi yatağın üstüne eğilen ve "kalk," diyordu tıpkı az önceki gibi. "Kalk, Cıngıl Nuri'nin karısı seninle görüşecekmiş." O bugün beklesin dememişti muhtar. Hiç kuşkusuz ilk görevinin heyecanına kapılarak hızla kalkıp giyinmişti. Avluya çıktığında Cıngıl Nuri'nin karısı ellerine sarılmıştı hemen. Kadınla birlikte gelen 3 çocuk da gözlerini dikip korkuyla bakmışlardı. Muhtar şaşırmıştı önce. Ellerini hangi konumda tutup nereye koyacağını bilememişti. Sonra bu köyde bir şeye şaşıracak son kişinin muhtar olması gerektiğini düşünerek şaşkınlığını sigara dumanının arkasına gizlemiş ve çocukların yüzüne bakıp gülümsemişti. Kadın iki gözü iki çeşme, saçları dağınık, dizleri ah çekilip dövülmekten yamyazdı. Kocasının dün akşam ruhum daralıyor diyerek evden çıktığını, bir daha da geri dönmediğini söylemişti. Çocuklar anılarının iki yanına geçip yan yana sıralanmıştı o sırada ve muhtar 4 boncuklu bir tesbihe benzetmişti onları. İmamelerini arıyorlar demişti. Kadın kocasının dün neler yediğini, neler konuştuğunu, dükkandan eve gelirken gökyüzündeki kuşlara nasıl baktığını, küçük kızını eşikte neden tokatladığını ve ruhum daralıyor diye içini çektiğinde sırtında hangi gömleğin bulunduğunu anlatmıştı sonra. Onun nereye gitmiş olabileceğini, öldürülüp bir dereye mi atıldığını, akrabalara yem mi olduğunu, yoksa kayalıklardan mı yuvarlandığını ya da kırklara mı karıştığını sormuştu. Muhtar, 1000 yıllık muhtar gibi her şeyi ölçüp biçerek sabırla dinlemişti onu. Bir yandan da peş peşe ateşlediği sigaraların dumanına boğulmuştu. Mezara girmekten başka kaybolma yolu bilmeyen şu köylülerden birinin kendi kendini ortalıktan sileceğine inanamıyordu. Hiç kuşkusuz Cıngıl Nuri bir yere takılıp kalmıştı. Belki de bir içki alemindeydi, sızmıştı. Az sonra değilse de öğleye doğru gelir, dükkanını açıp köylüleri tıraş etmeye başlardı. Gene de muhtar o gün Nuri'yi kartal çığlıklarıyla çınlayan kayalıkların arkasında ya da sapsarı bir ağıt hüznüyle genişleyen ovanın öteki ucunda görebilecekmiş gibi dama çıkıp tezek yığınlarının arasında gezinmiş, aşağıya indiğinde hiç gereği yokken danının alnını okşamış ve Cıngıl Nuri'nin karısına doğru yürürken kendisi Nuri olsa ve ruhu bir iğne deliği kadar daralsaydı şu 3 çocuklu kadını bırakarak nereye gidebileceğini düşünmüştü. Bu düşünce korkutmuştu onu. İçinde kocaman bir boşluk yaratmıştı. Sonra 42 yıldır yaşadığı bu köyün taşına, toprağına, köpeklerinin sesine, gübre kokusuna, hatta rüzgarlarının keskinliğiyle otlarının çıtırtısına ruhu, gözleri, derisi ve kulaklarıyla sımsıkı bağlandığını, artık istese de bir yere gidemeyeceğini anlayarak Nuri olmaktan vazgeçip kendi bedenine yerleşmiş. Alnının kırışıklıklarını, gözlerini ve uykulu yüz çizgilerini takınarak kadının önüne gelip durmuştu. Sence nereye gidebilir? Kadın gökyüzüne bakmıştı uzun uzun. Muhtarın sorusunu Tanrı'ya aktarmıştı sanki. Yanıt alamamıştı ya da yanıt verilmişti verilmesine de o işitememişti. Bu sırada muhtar kadının bakışlarında derin bir boşluk görmüştü bir an ve sonraki yıllarda sık sık anımsamıştı bu bakışları. Her kadının gözünde bir erkeğin kaybolup gideceği boşluk bulunduğuna inanmıştı. Hatta memeleri elma yarımı kadar kabarmış kabarmamış bütün kızların gözlerine dikkatle bakmıştı o boşluk doğuştan mı geliyor diye. Nuri her köşede aranmıştı o gün. Her yere sorulmuş ama küçücük bir ipucu bile bulunamamıştı. Yoktu. Öyle biri yaşamamıştı sanki. O atta biri bu köyde yıllarca berberlik yapmamıştı. Yüzü de unutulmuştu ansızın. Burnu nasıldı? Gözleri vardı da onlarla mı görürdü? Ağzıyla mı yer içerdi? Kimse anımsamıyordu. Dükkan onun varlığının biricik kanıtıydı bu yüzden. O da gitgide toza toprağa gömülüyordu. Camdan bakıldığında içerisi gözükmez olmuştu. Makaslar, usturalar, havlular, dahası kolonya ve sabun kokularıyla aynalar artık dükkanda değil de yalnızca anımsayabilenlerin belleğindeydi. O günlerde köye gelip kapı kapı dolaşan kalın dudaklı çingene kadınları giderken sırtlarındaki bohçalarda Nuri'nin kayboluşunu götürmüşlerdi öteki köylere. Bir ara Nuri'yi bulursa onlar bulur demişti biri. O kimdi şimdi bile bilinmiyor. Ya köylülerden de ya çingenelerden. Belki de kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği başka biriydi. Yanağında kıllı bir beni vardı sanki. Erkekti ve uzaklara bakıyordu. Ruhu başka bir yerdeymiş gibi. Kadınlara göre ise o bir kadındı. Uzaklara bakmak da nereden çıkmıştı? Düpedüz yere bakıyordu ve Nuri'yi bulsa çingene kadınlar bulur diyordu.